Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Martin M. Anthony ve Richard P. Swinson tarafından yazılan When Perfect Isn't Good Enough, işlev bozucu mükemmeliyetçilik için bilişsel davranışçı, terapi temelli bir öz yardım rehberidir.
Kitap, yüksek standartlara sahip olmayı doğrudan sorun saymaz. Asıl sorunun hatayı kabul edilemez görmek.
Kişinin değerini performansına bağlamak ve yeterince iyi olan bir sonucu sürekli kusursuzlaştırmaya çalışmak olduğunu açıklar. Bu tutum dışarıdan titizlik ya da başarı hırsı gibi görünse de içeride yoğun kaygı, erteleme, kararsızlık ve tükenmişlik yaratabilir. Gözden geçirilmiş ikinci baskı, mükemmeliyetçiliğin iş, eğitim, yakın ilişkiler, görünüş ve günlük kararlar üzerindeki etkisini ele alır. Okardan yalnızca fikirleri anlamasını değil, kendi düşünce ve davranış örüntülerini gözlemlemesini de ister. Bu nedenle anlatı odaklı bir kişisel gelişim kitabından çok, yapılandırılmış alıştırmalar içeren uygulamalı bir çalışma kitabı niteliğindedir. Amacı standartları tümden düşürmek değil, esneklik ve gerçekçi özdeğerlendirme geliştirmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak yüksek standart ile işlev bozucu mükemmeliyetçiliği ayırmak. Kitabın temel ayrımı, özenli çalışmak ile mükemmeliyetçi baskı altında yaşamak arasındadır. Yüksek standartlar, kişinin bir işi iyi yapmasına yardım edebilir ve koşullara göre değiştirilebilir. İşlev bozucu mükemmeliyetçilikte ise standartlar katıdır, sonuç ne kadar iyi olursa olsun yetersiz bulunur ve hata kişisel başarısızlığın kanıtı sayılır. Böyle bir kişi, küçük bir kusuru bütün emeği geçersiz kılan bir işaret gibi yorumlayabilir. Bu yorum, sadece daha çok çaba harcamaya yol açmaz. Başlamayı geciktirme, bitmiş işi teslim edememe, sürekli güvence arama ve ayrıntıları tekrar tekrar kontrol etme gibi davranışları da besler. Kitap, bu davranışların kısa vadede kaygıyı azalttığını fakat uzun vadede hata korkusunu güçlendirdiğini vurgular. Örneğin bir raporu defalarca düzeltmek, kişinin geçici olarak rahatlamasını sağlayabilir. Ancak kişi, ilk makul taslağın da çoğu durumda yeterli olabileceğini deneyimleme fırsatını kaybeder. Bu çerçeve, mükemmeliyetçiliği, karakter üstünlüğü olarak romantikleştirmek yerine, maliyetleri ve yararları birlikte değerlendirmeyi sağlar. Amaç, özensizliği savunmak değildir. Amaç, hedefin önemine, mevcut zamana ve olası sonuca uygun standart seçebilmektir. Böylece performans, kişinin tek değer ölçüsü olmaktan çıkar. İkinci olarak, ya hep ya hiç düşüncesinin kaygıyı nasıl büyüttü? Bilişsel davranışçı yaklaşımın merkezinde, olaylardan çok olaylara verilen anlamların duyguları etkilediği fikri vardır. Kitap, mükemmeliyetçilikte sık görülen düşünce kalıplarını ele alır. Ya hep ya hiç değerlendirmesi, bir iş kusursuz değilse tamamen başarısız olduğu sonucuna varır. Aşırı genelleme, tek bir hatadan kişinin yetersiz olduğu hükmünü çıkarır. Felaketleştirme ise, küçük bir aksiliğin telafisi olmayan sonuçlara yol açacağını varsayar. Bu düşünceler çoğu zaman otomatikleştiği için kişi onları nesnel gerçekler gibi algılar. Kitabın önerdiği çalışma, önce belirli durumlarda ortaya çıkan düşünceyi yakalamak, ardından bu düşüncenin kanıtlarını ve karşı kanıtlarını incelemektir. Daha dengeli bir yorum, her sonucun harika olacağını iddia etmez. Örneğin, bir sunumda birkaç cümlenin aksaması mümkün olabilir. Ancak bu durum sunumun bütünüyle değersiz olduğu anlamına gelmez. Bu ayrım önemlidir çünkü gerçekçi düşünme yalnızca olumlu telkin değildir. Olası kusuru, etkisini ve telafi seçeneklerini daha doğru ölçmeyi gerektirir. Kitap ayrıca kişinin kendisine uyguladığı sert ölçütleri başkalarına uygulayıp uygulamadığını sorgulatır. Çoğu insanın başkasındaki sıradan hatayı tolere ederken kendisinde affedilemez görmesi çift standardı görünür kılar. Bu farkındalık, öz eleştirinin yerine daha dengeli değerlendirme koymanın başlangıcıdır. Üçüncü olarak, kaçınma. Erteleme ve kontrol etme döngüsünü davranışla kırmak, mükemmeliyetçilik yalnızca düşünce düzeyinde sürmez, günlük alışkanlıklarla da korunur. Hata yapma korkusu, kişiyi zor işlerden uzak durmaya, karar vermeyi ertelemeye veya bir görevi bitirmek için gereğinden fazla zaman harcamaya itebilir. Kitap bu döngüye karşı davranışsal deneyler ve aşamalı yüzleşme yöntemleri önerir. Temel ilke, kişinin korktuğu kusurlu sonucu güvenli ve planlı biçimde deneyimlemesidir.
Örneğin sürekli kontrol edilen bir e-posta belirlenmiş sayıda kontrol sonrası gönderilebilir.
Her ayrıntısı kusursuzlaştırılan bir görev için zaman sınırı konabilir. Bu uygulamaların amacı dikkatsiz davranmak değil, tahmin edilen felaketin gerçekten yaşanıp yaşanmadığını gözlemlemektir. Kişi, kaygının ilk anda yükselmesinin beklenen bir durum olduğunu öğrenir. Kontrol etme ya da yeniden yapma davranışı ertelendiğinde kaygı zamanla azalabilir. Bu deneyim, yalnızca mantıksal tartışmayla edinilmesi zor bir öğrenme sağlar. Kitapta aşamalı yaklaşımın değeri buradadır. En korkutucu durumla birden karşılaşmak yerine daha yönetilebilir örneklerden başlayarak tolerans geliştirilir. Davranışın sonucu kaydedildiğinde, kişinin felaket beklentileriyle gerçekleşenler arasındaki fark daha somut hale gelir.
Böylece yeterince iyi davranmak, soyut bir öğüt olmaktan çıkar ve tekrar edilen bir beceriye dönüşür. Dördüncü olarak, mükemmeliyetçiliğin depresyon.
Öfke ve sosyal kaygıyla bağlantısı, kitap, mükemmeliyetçiliği tek başına ele almakla yetinmez. Onun başka duygusal güçlüklerle nasıl iç içe geçebildiğini de inceler.
Sürekli erişilmez hedefler koymak, kişi ne yaparsa yapsın başarısızlık duygusu yaşamasına neden olabilir.
Bu durum umutsuzluk ve depresif belirtilerle bağlantılı hale gelebilir. Başkalarından da aynı kusursuzluğu beklemek ise hayal kırıklığını ve öfkeyi arttırabilir.
Sosyal ortamlarda mükemmel görünme isteği, yanlış bir şey söyleme ya da eleştirilme korkusunu büyüterek sosyal kaygıyı besleyebilir.
Görünüş ve beden imgesi alanında, katı standartlarda, benzer biçimde memnuniyetsizliği derinleştirebilir.
Buradaki önemli nokta, kitabın bu ilişkileri herkes için değişmez tanılar gibi sunmamasıdır.
Bunun yerine mükemmeliyetçi kuralların farklı alanlarda sıkıntıyı sürdürme potansiyeline dikkat çeker.
Örneğin insan ilişkilerinde her zaman doğru sözü söyleme beklentisi samimi iletişimi zorlaştırabilir.
İş yaşamında hatasız olma zorunluluğu, sorumluluk devretmeyi ve yeni beceriler denemeyi engelleyebilir.
Bu nedenle müdahale sadece üretkenliği arttırma meselesi değildir.
Daha esnek standartlar, kişinin ruh hali, ilişkileri ve sosyal katılımı üzerinde de etkili olabilir. Belirtiler ağır, uzun süreli ya da güvenliği tehdit edecek nitelikte ise, kitabın öz yardım araçlarının profesyonel değerlendirme ve terapi yerine geçmediğini kabul etmek gerekir.
Son olarak, çalışma kitabı düzeniyle gerçekçi öz değerlendirme kurmak, When Perfect Isn't Good Enough kitabını benzer popüler, öz yardım kitaplarından ayıran yönlerden biri. Okuru aktif uygulamaya davet eden çalışma kitabı yapısıdır. Kavramlar açıklandıktan sonra, kişinin kendi standartlarını, korkularını, kaçınma davranışlarını ve sonuçlarını incelemesine yönelik alıştırmalar gelir.
Bu yapı önemlidir. Çünkü mükemmeliyetçilik çoğu zaman genel bir kişilik etiketi gibi algılanır. Oysa sorun, belirli durumlarda çalışan kurallar ve tepkiler üzerinden daha net anlaşılır.
Kişi işinde esnek olup ev düzeninde katı olabilir ya da başkalarının performansına değil, yalnızca kendi performansına acımasız yaklaşabilir.
Alıştırmalar bu farklılıkları ayırt etmeye yardım eder. Kitabın hedeflediği gerçekçi öz değerlendirme, kişinin her sonucundan memnun olması anlamına gelmez.
Bir işin geliştirilmesi gereken yönlerini görebilmekle, o iş yüzünden kendini değersiz saymak arasındaki çizgiyi kurmayı amaçlar.
Ayrıca ilerlemenin kusursuz ve doğrusal olmayacağını da kabul eder. Eski kontrol alışkanlıklarının zaman zaman geri dönmesi, yöntemin işe yaramadığına kanıt değildir. Bu nedenle kayıt tutma, küçük hedefler belirleme ve sonuçları gözden geçirme gibi teknikler merkezi rol oynar.
Bununla birlikte kitabın öğretici ve sistematik dili bazı okurlara akademik veya tekrarlı gelebilir.
En fazla yararı, bölümleri hızla tüketmek yerine egzersizleri kendi yaşamındaki örneklere düzenli biçimde uygulayan okur sağlar. Sonuç olarak bu kitap, hata yapma korkusu yüzünden işlerini geciktiren, tamamladığı işten tatmin olamayan, sürekli kontrol eden veya kendi değerini başarı düzeyiyle ölçen okurlar için özellikle uygundur. Eğitim, iş, aile yaşamı ya da sosyal ilişkiler içinde katı standartların maliyetini fark eden kişiler, kitabın yapılandırılmış yaklaşımından yararlanabilir.
Bilişsel davranışçı terapiye aşina olmayanlar için kavramları anlaşılır hale getirmesi güçlü bir başlangıç noktasıdır.
Daha önce terapi deneyimi olan okurlar ise düşünce kaydı, davranışsal deney ve aşamalı yüzleşme gibi araçları sistemli biçimde yeniden kullanabilir.
Kitabın pratik yararı, mükemmeliyetçiliği soyut bir kusur olarak ele almak yerine onu sürdüren tahminleri ve alışkanlıkları incelemeye yöneltmesidir.
Okur, standartlarını düşürmesi gerektiği mesajını almak yerine hangi durumda hangi standardın makul olduğunu değerlendirmeyi öğrenir.
Bu ayrım, sağlıklı özen ile kaygı kaynaklı zorlamayı birbirinden ayırmak açısından değerlidir. Benzer kitaplar çoğu zaman öz şefkat veya genel ilham dili üzerinde yoğunlaşırken, Anthony ve Swinson daha klinik, kanıta dayalı ve uygulama ağırlıklı bir yol izler. Bu yönüyle kitap, sıcak ve anlatı temelli bir okuma arayanlar için en uygun seçenek olmayabilir. Buna karşılık, nedenlerini anlamakla yetinmeyip, düşünce ve davranışlarını ölçülebilir küçük adımlarla değiştirmek isteyenler için kapsamlı bir rehberdir. Depresyon, yoğun kaygı, obsesif belirtiler veya ciddi işlev kaybı eşlik ediyorsa, bu araçlar bir ruh sağlığı uzmanıyla yürütülen desteği tamamlayabilir. Destek olmak isterseniz, Martin M. Anthony PhD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.